Ayrım 19.
İşler nasıl gidiyor? Rıfkı Bey başını kaldırıp şöyle bir baktıktan sonra homurdandı. Sen de kimsin? Galiba vaziyet kötü. Ne diyorsun be adam, kimsin sen? Beni de tanımayacak kadar aklın karıştığına göre hakikaten vaziyetimiz pek fena olmalı. Rıfkı Bey bu sefer dikkatle yüzüne bakıp birden omzuna vurdu. Allah cezanı vermesin, bu ne kılık, sen de mi istihbarata girdin? Sen buradan pek fark edemiyorsun ama dışarıdakiler zabit üniformasından pek haz etmiyorlar. Yol boyu 7 tanesinin ölüsünü ben saydım. Spatari'yi de gözümün önünde vurdular. Nişantaşı'ndan buraya üniformayla gelseydim ben de şimdi onların yanında olurdum. Sen Nişantaşı'ndan mı geliyorsun? Evet, her yanı dolaştım. Dışarıdakilerin kalabalıklığına bakma Rıfkı. Bir top bataryası, bir maksim müfrezesiyle hepsi dağılır. Kumandanları yok başlarında. Sen ne diyorsun? Her an sayıları artıyor. Baksana daha şimdi haber aldım. Zincirlikuyu'daki 5. alayla 7. alayın 2. taburu da isyancılara katılmak üzere yola çıkmış. Rıfkı, sana ben gözlerimle gördüm diyorum. Kararsızlar. Sen Muhtar Paşa'ya söyle, ben gönüllüyüm. Bana bir topçu bataryası ile 2 ağır makinelisi olan bir tabur verin, 2 saatte İstanbul'u süt liman yapayım. Meclis binasını sardıklarını biliyor musun? Sana oradan geliyorum diyorum Rıfkı. Kulağın da mı işitmiyor? Gel ben seni paşanın yanına götüreyim en iyisi. Sen gördüklerini bizzat ona anlat. Önce bana bir üniforma bul. Bu sivillerden kurtulayım. Benim bir yedek takımım olacak. Artık uyduğu kadar onu giy. Nerede? Yan taraftaki küçük bir odaya geçtiler. Rıfkı Bey dolabından bir binbaşı üniforması çıkartıp verdi. Sonra rahatça giyebilsin diye yeniden çalışma odasına döndü. Ragıp Bey üniformalarını giydikten sonra derin bir oh çekti. Kendini çıplakmış gibi hissetmekten kurtulmuştu. Geriye döndüğünde içeridekilerin sevinçle bağırıp birbirlerinin omuzuna vurduğunu gördü. Ne oluyor? Birinci süvari Tugay'a geliyor. Birazdan meydana girer. Gel üst kata çıkıp bakalım. Onlar üst kattaki geniş pencerelerin oraya vardıklarında ellerindeki uzun mızrakların tepelerindeki flamaları rüzgarda uçuşturarak gelen süvari Tugay'ı dört nala meydana girip doğrudan kalabalığın üstüne saldırdı. Yukarıdan baktıklarında süvarilerin kalabalığın arasından geçerken arkalarında bir çocuğun kuma parmağıyla çizdiği çizgi gibi insanlardan boşalmış bir koridor bıraktıklarını gördüler. Süvariler meydanın içinde atlarını dört nala koşturarak daireler çiziyorlar, geçtikleri yerlerde insanlardan boşalmış çizgiler çoğalıyordu. Sonunda meydan bomboş kaldı. Biraz önce orayı dolduran binlerce insan, sanki meydanı seyredenler onları kendi hayalhanelerinden uydurmuşlar gibi yok olmuşlardı. Yalnızca süvarilerin nal sesleri duyuluyor, başka hiçbir ses çıkmıyordu ıssız meydanda. Biraz önce orada binlerce insanın durduğunu gösteren hiçbir işaret kalmamıştı. Rıfkı Bey, Ragıp Bey'in sırtına vurdu. Aferin süvarilere bak, bunlar da bazen işe yarıyor. Süvari Tugay'ı meydanda son bir tur daha attıktan sonra kendileri için açılan büyük kapıdan kasıntılı bir tırısla nezaretin bahçesine girmeye başladı. Ragıp Bey süvarilerin girişiyle ilgilenmeden meydana açılan dar sokaklara bakıyordu. Süvariler kapıdan içeri girer girmez sokakların uçlarından kalabalıklar yeniden çıkmaya başladı. Ragıp Bey yüzünü buruşturdu. Boşuna sevinme Rıfkı. Bu iş öyle sirk gösterileriyle hallolacak iş değil. 5 dakikaya kalmaz meydan gene dolacak. O sözünü tamamlarken meydan da yeniden dolmaya başlamıştı. En önde tüfekleri ellerinde avcı taburları, arkalarındaki sivil kalabalıkla birlikte hızla çoğalarak bahçe parmaklıklarına yaklaşıyorlardı. Rıfkı, beni paşaya götür. Bu işin benim dediğimden başka hal çaresi yok. Mutlaka bir huruç hareketi yapıp bu kalabalığı püskürtmeliyiz. Bak söylüyorum, her dakika aleyhimize çalışıyor. Gel hadi gidelim, beni inandırdın ya, paşayı inandırabilecek misin bakalım? Merdivenlerden hızla inerek Muhtar Paşa'nın bekleme odasına gittiler. Oda subaylarla, habercilerle, yaverlerle doluydu. Herkes bir an önce paşayı görmek, ona getirdiği haberleri aktarmak istiyordu. Rıfkı Bey baş yaveri bulup bir kenara çekti. Ragıp Bey biraz önce meclis binasının oradan geldi. Bütün avcı taburlarının mevkilerini, silahlarını görmüş. Paşa'ya mühim maruzatı var. Paşa da kendisini Almanya'dan tanıyıp sever. Gözünü seveyim, geciktirilecek bir vaziyet değil. Başyaverle Rıfkı Bey daha önce birkaç görevde birlikte çalışmışlardı. Hukukları eskiydi. Onun öyle olur olmaz şeyler için paşanın huzuruna çıkmayacağını da biliyordu. Sizi içeri alacağım ama 5 dakikanız var. Binbaşı ne anlatacaksa çabuk anlatsın. İçeri girdiklerinde Muhtar Paşa masasının başında dimdik durmuş, çevresindeki kurmaylarının anlattıklarını dinliyordu. Yakışıklı bir adamdı, iyi bir asker olarak tanınır, subaylarından saygı görürdü. Uzun yıllarını Almanya'da geçirmiş, orada da askerliğiyle olduğu kadar kılıç oyunlarındaki mahareti ve güzel hanımlar nezdindeki başarılarıyla kabul görmüş, Alman askeri aristokrasisinin dostluğunu kazanmıştı. Şimdi ise ne yapacağını bilemiyor, budalaca bulduğu bu ayaklanmayı nasıl bastıracağına karar veremiyordu. Kendine bağlı askerlerin kanını dökmek ona ağır geliyor ama askerleri tarafından kuşatılmak da onurunu yaralıyordu. 2000 başının karşısında hazır olda beklediğini görünce biraz sinirli bir sesle sordu. Ne var? Efendim, Ragıp Bey meclis binasının oradan geliyor. İsyancıların yakınına kadar sokulmuş. Müsaade ederseniz bir maruzatı vardı. Muhtar Paşa şöyle bir baktı. Ragıp, sen bizim Ragıp değil misin? Almanya'daki manevralarda madalya alan yüzbaşı. Evet kumandanım. Sen karargaha mı tayin oldun? Hayır paşam, benim birliklerim isyancılara katılınca buraya geldim. Paşa başını salladı. Evet, peki Ragıp, söyle ne var? Paşam, ben sabahleyin Nişantaşı'ndan buraya kadar sivil kıyafetle yürüyerek geldim. İsyancıların arasından geçtim. Dışarıdakiler kara kalabalık paşam. Askerden çok başı bozuk var. Askerin başında bir kumandan yok. Öyle aylak aylak bir yerden bir yere dolaşıp rastladıkları zabitleri öldürüyorlar. Bir topçu bataryası ve makineli tüfek birliğiyle yarım saatte hepsini dağıtmak mümkün. Müsaade ederseniz ben vazifeye talibim. Sence onları yarım saatte dağıtabilir misin? Dağıtırım paşam. Kararlı bir birlikle ağır silahları gördükleri anda dağılacaklarına eminim. Zaten İstanbul'a da yabancılar, gidecek yerleri yok. Hepsi kışlalarına döneceklerdir. Akşam da elebaşılarını yakalarız. Muhtar Paşa masanın üstünde duran bir harita sopasını alıp çizmelerine vurmaya başladı. Evet, seni tanırım, söylediklerine de inanıyorum ama Sadrazam Hazretlerinden biraz önce kesin emir geldi. İsyancılara asla ateş açılmayacak deniyor. Harbiye Nazırı istifa etmiş. Hatta isyancıların saldırması halinde bile ateş açılmamasını istiyorlar. Ama saldırırlarsa ateş edeceğimi sadarete bildirdim. Paşam, zat-ı haliniz benden iyi bilirsiniz ama demiri tavında dövmek lazım. Geç kalırsak diğer askerler de isyana katılacak. Şu anda İstanbul'daki birliklerin çoğu kararsız ama her geçen saat isyancıların lehine, bizim aleyhimize işliyor. Paşa bir türlü karar veremiyor, kendi askerlerine saldırmaktan çekiniyordu. Ama asıl bu ayaklanmanın sebebini kendisine izah edememesi, ayaklanmanın arkasında kimin bulunduğunu bilememesiydi onu kararsızlığa iten. İsyancı birlikleri ateş açtığı zaman kime ateş açmış olacaktı? Onu düşündüren isyancıların arkasındaki kim olduğunu bilmediği güçtü. Sonunda kendi başı derde girebilir, askerlerini öldürmüş bir hain durumuna düşebilirdi. O sırada içeri bir yaver girip paşaya bir telgraf uzattı. Paşa telgrafı okuduktan sonra Ragıp Bey'e baktı. Meclisi mebusandan bir grup, padişah hazretleriyle görüşmek üzere saraya gidiyormuş. Görüşmenin sonucunu beklememiz emrediliyor. Ragıp Bey paşanın neler düşündüğünü bilmiyordu. Bu ayaklanmanın siyasi yönü aklına bile gelmemişti. Yalnızca gözlerinin önünde bir subayı öldüren askerlere haddini bildirmemek, payitahtı onlara bırakmak düşüncesi onu öfkeden deli ediyordu. Bir an kendini kaybetti. ''Hata ediyorsunuz paşam.'' Muhtar Paşa Ragıp Bey'e dönüp baktığında gözlerinde gerçek bir askerin hiddeti vardı. ''Anlamadım binbaşım.'' Ragıp Bey ileri gittiğini, saygı sınırını aştığını fark etti. Paşam, bu akşam bu isyanı bastıramazsak yarın payitaht isyancıların olur. Bütün birlikler onlara katılır. Her geçen saniye cüretleri ve güçleri artacaktır. Muhtar Paşa artık Ragıp Bey'i dinlemiyordu. Çıkabilirsiniz binbaşı. Saraydaki görüşmenin neticesini bekleyeceğiz. Ragıp Bey, biz bu İstanbul'u bugün bu saatte kaybettik Rıfkı, diye homurdanarak odadan çıkarken Meclis-i Mebusan'dan kendisine temsilciler gönderilen yaşlı padişah da dudağının kenarına iliştirdiği sigarasının dumanları arasından ihtiyar bir falcı gibi kaygıyla bakıyor, bir zamanlar yüzüne bir heybet veren iri burnuyla kınalı sakalı, şimdi bir panayırda yüzüne takılmış takma bir maske gibi onu gülünç ve güçsüz gösteriyordu. Genç bir mabeyincinin getirdiği bir nota şöyle bir göz atıp yanındaki sehpanın üzerine bıraktı. Doktor Reşit Paşa padişahın ağzındaki sigarayı unuttuğunu, dudaklarını yakacağını düşünüyordu ki sigarayı alıp tabloya bastırarak söndürdü. Yenisini yakmadan önce derin derin içini çekti. Şu hale bak doktor, ömrü hayatımızda başımıza gelmeyen rezillik, dünyayı terke hazırlandığımız şu ihtiyarlık günlerinde başımıza geliyor. Payitahtımızda askerlerimiz zabitlerimizi öldürüyor. İki kısım asker karşı karşıya geliyor. Siz niye hayıflanıyorsunuz sultanım? Asker kullarının her yanda çok yaşa padişahım diye bağırıyorlar. Size bağlılıklarını haykırıyorlar. Padişah büyük bir kederin içinde kendisinden daha çaresiz biriyle karşılaşanların anlayışlıkla alaycılığının iç içe geçtiği gülümsemesiyle Reşit Paşa'ya baktı. Doktor senelerdir yanımdasın. Şu odada devletin halleriyle alakalı neler gördün, benden neler dinledin ama hiçbir şey öğrenemedin. İyi bir doktorsun ve lakin siyasetten hiç anlamıyorsun. Padişahın çevresindeki herkesi küçümseyen bu kendini beğenmiş hallerine alışkın olan doktor boynunu büktü. Sizin yanınızda kim aciz gözükmez ki sultanım? Öyle deme doktor. Şu sıra aciz olan, naçar olan benim. Öyle bir kumpasın içine düşürdüler ki beni, içinden çıkmanın mümkünü yok. Neden böyle söylüyorsunuz sultanım? Askerleriniz adınızı haykırıyor. Ah doktor ah, görmüyor musun? Adımı bağıranlar bu savaşı kaybedecek olanlar. Kaybedenlerin adını bağırdığı adama ne olur biliyor musun? Reşit Paşa ne olur diye sormaya cesaret edemedi. Padişah da zaten ondan bir şey söylemesini beklemiyordu. Kendisi devam etti. Tahtı kaybetmek, hatta Allah muhafaza kelleyi kaybetmek var bu işte. Öldüğüme yanmam, lakin çoluğumuz çocuğumuz ayaklar altında ezilir. Bundan endişelenirim. Daha ilk andan itibaren bu ayaklanmada padişahın parmağı olduğunu düşünen Reşit Paşa, yaşlı adamın kimseye güvenmeyen tabiatı nedeniyle kendisine de doğruları söylemediğini düşündü. Gözlerinde beliren kuşkuyu padişahın görmesinden çekinerek başını önüne eğdi. Hayatı boyunca bütün gücünü karşısındaki insanların düşüncelerini anlamaya harcayan, hem sürekli başka insanların peşinden koşup onları yakalamaya çalışan bir avcı, hem de başkalarının kendisini öldürmelerinden korkan bir av gibi yaşadığından, avcının da avın da sezgilerini kendinde birleştiren, çevresinde dolaşan duygu bulutlarını bir paratoner gibi toplayacak melekelerini keskinleştirmiş olan sultan, doktorun ne düşündüğünü de hemen tahmin etti. Bana inanmıyorsun değil mi paşa? Estağfurullah sultanım, bir kulun haddine mi inanmamak? Padişah birden gülüverdi. Karşısındakini zor durumda yakalamaktan neşelenmişti. Elbette kimse bir padişaha sana inanmıyorum demez doktor diyemez ama inanmadıkları zaman bunu saklamak için hepsi ayrı bir hareket yapar. Ben bana inanmadıklarını fikirlerini saklamak için yaptıklarından hissederim. Sen başını önüne eğersin mesela, gözlerini saklarsın biraz önce yaptığın gibi. Sonra yeniden eski haline döndü, yüzü asıldı. Ben sana hep söylerim cinayi romanlar oku diye. Hayatın ve iktidarın sırrı o kitaplarda. O zaman vakaları tahlil kabiliyetin artar. Şu yaşadığımız hadiselerdeki garabeti görmüyor musun doktor? Dikkatli bakmaya alışkın olsan görürdün. İttihatçıların getirdiği avcı taburları ayaklanmış, bunları kime karşı getirmişlerdi? Bana karşı getirmişlerdi. Şimdi bunlar kendilerini getirenlere başkaldırıyor. Birinci ordu kumandanı Muhtar Paşa'nın emriyle birinci ordu şöyle bir kıpırdansa bunları ezer. Zaten avcı taburlarının başında zabitleri yok. Ya askerler öldürmüş ya zabitler canlarını kurtarmak için kaçmış. Ama birinci ordu kıpırdamıyor. Niye doktor? Niye birinci ordu harekete geçmedi? İşte bu beni düşündürüyor. Bir sigara yaktı yeniden. Sabahtan beri jurnaller geliyor. Elbette her yanda olanlardan haberim var. Ama emir vereceğim kimse yok. Birinci ordu kımıldamıyor. Sadrazam kımıldamıyor. Görünürde isyancılar itaatçilere karşı ama itaatçiler de kıpırdamıyor. İtaatçiler sadrazama biraz tazyik etseler, Muhtar Paşa'ya yürü biz arkandayız deseler isyanı bastırırlar. Demiyorlar. Kendisine birisi saldırması için emir vermedikçe Muhtar Paşa'nın kımıldamayacağını, kendi başından korkacağını biliyorlar. Söyle bana doktor, itaatçiler niye bir gayret göstermiyor? Ne oldu meşrutiyetin kahramanlarına? Niye sustular? Benim düşmanım onların sessizlikleri işte doktor. Reşit Paşa'nın bu sefer gerçekten aklı karıştı. Peki kim yaptırıyor bu isyanı sultanım? Hasan Fehmi Bey'i kim öldürttüyse isyanı da o çıkarmıştır doktor. Doktor elinde olmadan bağırdı. İttihatçılar! Padişah sesini çıkarmadan pencereden dışarı dolgun bir mavilikle yakamozlar saçarak akıp giden boğaza baktı. Reşit Paşa'nın söylediğini tasvip eden bir hali yoktu. Sessizlik uzayınca Reşit Paşa dayanamadı. İttihatçılar değil mi? Onlar da bu akıl olduğundan şüpheliyim doktor. Bu işleri becerebilecek olsalar çoktan imparatorluğun iplerini ellerine geçirirlerdi ama yapmadılar. İstanbul'un efendisi olamadılar. Selanik'in efendisi olabildiler ancak. Niye Selanik diye sormalısın doktor. Çünkü iddiaçıların kontrolündeki 3. ordu Selanik'te. 3. orduyu buraya getirmeden İstanbul'un efendisi olamayacaklar. Bunu biliyorlar. Ama o orduyu buraya nasıl getirecekler? Reşit Paşa'nın kendisine hayranlıkla dinlediğini görünce içinde bulunduğu durumun belirsizliğine rağmen kendi aklının ve üstünlüğünün karşısındaki insanlardaki yansımasını her gördüğünde olduğu gibi memnun oldu. 3. ordunun askerleri yakında payitahta gelecek doktor. Ordunun geçeceği yerlerde iaşe ambarlarını çoktan kurdular. Ben de bunlar niye böyle malzeme yığıyorlar diye merak ediyorum. Gerçi bir ara aklımdan da geçmedi değil ama 1. ordu varken nasıl olacak diyorum. 1. ordunun böyle işe yaramaz hale getirilebileceği aklıma gelmemişti. Reşit Paşa kafasını salladı. Kendi kendine mırıldandı. Demek iddiatçılar... Bütün bu işleri iddiatçıların düzenlediğinden şüpheliyim doktor. Reşit Paşa kendini tutmasa sinirlenip kim o zaman diyecekti ama kendine hakim oldu. Bir çocuk gibi padişahın yüzüne merakla baktı. Bunları yapmak için bir kere akıl lazım ki bizim iddiatçılarda akıl yoktur. Talat biraz akıllıdır onların arasında. İkincisi büyük para lazım. Para kimde var doktor? Reşit Paşa az kaldı ki sizde var padişahım diyecekti ama gene son anda susmayı başardı. Padişah birdenbire hiç ilgisiz gözüken bir soru sordu. Enver şimdi nerede doktor? Reşit Paşa bütün saflığıyla hemen cevap verdi. Berlin'de. Sonra birden kendi cevabıyla irkildi. Almanlar. Almanlardan mı şüphe ediyorsunuz padişahım? Çok muhtemeldir Reşit Paşa, çok muhtemeldir. Çağırıp Alman sefiri kebiriyle görüşseniz... Gülerler bana doktor. Ne diyecek adam? Biz yaptık mı diyecek. Sen de söyledin. İsyancılar benim adımı bağırıyor. Ben hangi delili göstereceğim Almanları suçlamak için? Paşanın aklı iyice karışmıştı. İttihatçılar ihaneti bu raddeye götürebilirler mi padişahım? Çoğu bunun farkında bile değildir. Onlar mürtecilerin ayaklanmasını, padişahın tertibini bastırdıklarını düşünecekler. Tepedeki birkaç kişi bilir ancak onlar da bunun imparatorluğun menfaatine olduğuna kendilerini inandırmışlardır. Tam bu sırada içeri padişahın yaverlerinden biri girdi. Eğilip sultanın kulağına bir şeyler fısıldadı ki Reşit Paşa'ya fısıltılar arasında sanki çavuş diye bir şey söylenmiş gibi geldi ama bundan emin değildi. Padişah telaşla ayağa kalktı. Kendisiyle birlikte ayağa kalkan doktora nazikçe gülümsedi. Doktor, ortalık karışık. Seni sarayın arabalarından birisiyle götürsünler. Senin araban da saray arabasını takip eder. Yaverine döndü. Paşanın yanına 4 de süvari verin. Yolda başına bir şey gelmesin. Evine vardığını da bana haber verin. Doktor kapıya doğru yürürken padişah da kendi çalışma bölümüne açılan gizli kapıya doğru hızla ilerlemeye başlamıştı. Birden durdu. Doktor, senin evin Anadolu yakasında. Bugün karşıya geçme. Hem benim her an sana ihtiyacım olabilir. Hem de yol uzun. Mahtum Bey Nişantaşı'na taşınmış diye duydum. Evet sultanım. Sen Mahtum Bey'in yanına git bu akşam. Baş üstüne padişahım. Yıldız yokuşundan inerken hassa alayı askerlerinin iki sıra halinde dizilmiş olduklarını gördü. Muhtemel bir saldırıya karşı tedbir alınmıştı. Askerlerde de başlarındaki subaylarda da önemli bir olayın parçası olduklarını düşünmenin getirdiği kasıntılı bir ciddiyet vardı. Bu zavallıcıklar tarihin sık sık yırtılıp yeniden yazıldığı bir diyarda, tarihin yeniden yazılmakta olduğu bir facianın tam ortasında duran adamdan, hayatlarını uğruna fedaya hazırlandıkları padişahtan yalnızca 100 metre uzaktaydılar. Ama hiçbir zaman neler olup bittiğini öğrenemeyecekler, gerçekleri bilemeyeceklerdi. Ben bile bilmiyordum demişti Reşit Paşa daha sonra Osman'a. Hala da bilmiyorum. Padişahın söyledikleri aklıma yattı ama onun da bir işler çevirdiğine eminim. Öyle hareketsiz durmamıştır o ama düşündüklerini hiç kimseye anlatmazdı. kimseye güvenmezdi. Ama şimdi seninle konuşurken anlıyorum ki ben de ona güvenmiyormuşum. Ne bileyim, belki de bir padişahla kurulan ilişkide güven aranmamalı. Vakit akşamüstüne yaklaşıyordu. Gölgeler uzamaya başlamış, sokaklara sakin bir serinlik inmişti. Akaretler de yan yana munis sarı kediler gibi dizilmiş evlerde, evlerin önündeki tomurcukları kabarmış at kestanelerinde, arka taraflardaki bostanlardan sızan çimen kokusunda, arabanın önünden kaçıp gidiyormuş gibi gözüken parke taşlı yolda, tekerleklerin çatırtılı sesinde Reşit Paşa'nın hoşuna giden bir şakacılık, bir hafiflik, bahara özgü bir hafif meşreplik vardı. Paşa, padişahın anlattığı tehlikenin aslında kendisini de hedef aldığını bilmeyecek kadar dünyadan habersiz değildi. Padişahın kellesi düşerse, onunkiyle birlikte yakınlarının kellesi de düşerdi. Bu bir gelenekti ve her ne kadar aralarında tam bir güven bulunmasa da, doktoru padişahın en yakınlarından biri olarak tanınıyordu. Ama bu ölümcül ihtimal onu çok fazla tasalandırmıyordu. İhtiyarlığına inandığından beri hayata gizlice küsmüş, ihtiraslarından uzaklaşmış, tevekkülle ayrılış anını beklemeye başlamıştı. O, içinde yaşadığı bütün ihtişama ve zenginliğe rağmen hayatı kadınlarla ölçen erkeklerdendi. Kendisinin eskisi kadar güçlü ve etkileyici olmadığına karar verdiğinden beri hayat da onun için eski çekiciliğini kaybetmişti. Bu, onun kimseyle paylaşmadığı basit ama belirleyici bir sırrıydı. Bundan sonra olacaklar onu çok fazla ilgilendirmiyordu. Uzak bir akrabaya ait dedikoduları dinler gibi anlık bir merakla ama fazla alakadar olmadan yaşıyordu artık. Hikmet Bey'in konağına vardıklarında sarayın armasını taşıyan arabayla muhafızları gören bahçıvan koşarak gelip demir parmaklıklı büyük bahçe kapısını açtı. Arabalar bahçe yolundan hızla geçip konağın önünde durdular. Dört muhafızda bir saray arabasının geldiğini haber alan Hikmet Bey, babasına bir şey olmasından kaygılanarak kapıya gelmişti. Reşit Paşa'nın arabadan indiğini görünce içi rahatladı. ''Buyurun baba, hoş geldiniz.'' ''Padişah fermanıyla sana misafir geldim Hikmet, bu gece sende kalmam emredildi.'' Saray arabasıyla muhafızları geri gönderip içeri girdiler. ''Olanlardan haberin var mı?'' ''Herkes kadar. Askerlerin şeriat isteriz diye ayaklandıklarını duyduk. Sabahleyin bir ara Taşkışla taraflarından bir iki el silah sesi de geldi. Ama sonra ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar evden çıkmasın, ortalık karışık diye haber göndermişler. Ben de çıkmadım.'' İyi yapmışsın. Askerler meclisle Harbiye Nezaretini sarmış bekliyorlar. Harbiye Nazırı istifa etti. Meclisten bir heyette padişahı ziyarete geliyordu. Sanırım genel af çıkacak. Bu akşam işin rengi belli olur. Hikmet Bey babasını çalışma odasına aldı. Burası içeri giren herkesi yabancılığından soyan, yarı yarıya indirilmiş panjurlarıyla ışığı azaltılmış, insanın okşamaktan hoşlanacağı bir kürk gibi yumuşak bir huzurla doluydu. Hikmet Bey'in çocukluğundan beri kullandığı İngiliz sabunu, tütün ve kitap kokusundan, müteşekkil, erkeksi olmasına rağmen yalnızlığın kırılganlığını da içinde barındıran bir raihası vardı. Şömine yakılmıştı.